Ayrım 20 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 311 Küllük. Küllük kahvesi Beyazıt Camii'nin Aksaray'a bakan kapısı altında kuytu, koltuk altı bir yerdir. Çınar ve at kestanelerinin serinliği altına sığınmıştır. Ortadan bir yol ikiye böler burayı. Sağda Emin Efendi lokantası ve kahvenin kışlık salaş purluğu vardır. Ne ki buranın müşterisi başkadır, daha çok öğrencilerden oluşmuştur. Lokantayı Emin Usta adında Bolulu bir aşçı işletir. Mütareke yıllarında açılan aş evinde o vakitler günde bir kap et yemeğiyle pilavdan başka bir şey bulunmaz. Gel zaman git zaman işler büyür, Emin Usta da yanındaki ayrancı dükkanını satın alarak aş evini genişletir. Kısa bir süre sonra Beyazıt'ın en ünlü tıkınma yerlerinden biri olan Emin Efendi Lokantası, en parlak çağını 1930-1945 yıllarında yaşamış ve 1950'ye doğru da kapanmıştır. Küllüğe öğle üstü gelenlerin burunlarını kalın bir mendille tıkamaları gerekir. Çünkü lokantadan yükselen o nefis yemek dumanlarıyla kokular dayanılacak türden değildir. Rıfat Ilgaz, Tanrı'nın günü burada şölen verildiği kanısını bile taşır. Gözünde tüterken meşhur işkembeci Rüstem Usta'nın sade suya baş çorbası. Emin Efendi de öğleye doğru ziyafetin başladığını müjdeler. Tıkanası burnun. Yolun solu ise yazın edebiyatçıların, aydınların doluşlukları ve asıl küllük denilen yerdir. Ama burası da iki bölüktür. Kimileri dipteki cami duvarı bitişiğindeki gölgeliği yeğlerler. 1940 kuşağı ise karşılıklı konmuş iki park sırasıyla oluşan bölükte toplanırlar. Daha önde de bir, dahası iki kahve vardır. Ama biz ne bunlarla ne de Emin Efendi'ye gelirken sağa düşen ve soldaki kahvenin bir uzantısı olan yerle ilgilenecek değiliz. Çünkü küllük daha şimdiden yükünü almaya başladı. Ama biz bu ağırlıklara el atmadan önce küllük adının nereden geldiği üzerinde de durmalıyız. Bir demeye göre kahvenin biraz ötesinde eskiden Beyazıt Camii imaret evinin küllerinin döküldüğü bir yer vardır. Kahve adını buradan almıştır. Bir demeye göre ise buranın adı Güllük'tür. Bu biraz da zahir güvenliğinin yakıştırmasıdır. Ama bilginlerle aydınlarımızın Emin Efendi'de tıkındıktan sonra burada eşinip gerilmelerinden ötürü zamanla buraya küllük denmiştir. Küllüğe kimileri öğretmenler bahçesi, kimileri akademi de der. Nedir? Zahir güvenli akademi denilen kahvenin küllüğün tam karşısında Fatih'ten gelen tramvayların durduğu kesimdeki setli sıra kahveler olduğunu ileri sürer. Akademi denilmesinin nedeni buranın Sultanahmet'teki akademi kahvesini çokça andırmasıymış. Küllük için bir küllükname yazmış olan İskeçeli Sıtkı, yani Sıtkı Akozan, burayı körfez biçiminde bahçemsi bir yer olarak tanımlar. Ama burası körfezden çok yamru yumru bir üçgen biçimindedir. İskeçeli Sıtkı burası için şöyle de diyecektir. Bir demet güldür takılmış göğsüne İstanbul'un. Ey sabah sen de konakla bir gün uğrarsa yolun. Ama zahir güvenli Ozan'ın lafını ağzına tıkayacak ve bunun Ziya Paşa'nın uğrarsa sabah rahın eğer semti ıraka dizesinden aşırılmış değilse de alınmış olduğunu söyleyecektir. Yalnız şu ikiliği de Akozan'a bağışlamak büyüklüğünü gösterecektir. Zar zar gurgule saz olmadadır küllükte. Dinleyin işte budur bizde sadai ulema. Ak Ozan'ın bu ikiliği küllükte bol bol tavla atıldığına bir açıklık getirmiş olmakla da önemli sayılmalıdır. Ama biz bura üzerine en geniş bilgiyi Rıfat Ilgaz'ın az önce bir parçasını andığımız Beyazıt Kahvelerinde adlı şiirinde buluruz. Sen eski defterleri karıştırırken bir sigara rüşvetle oturduğun çınarın dibinde. Sağında vakit öldürmek için yeni pabuçlar boyatılır. Günlük kazancı sorulur tesbihçinin. 3 kuruş kırdırılır ağızlıktan alınmaz. Solunda memlekete yazılan mektupta listeler düzülür. Gece masraflarına karşılık. Apaçık bir beyoğlu hikayesini keser bıçak gibi ortasından. Cenaze arabası. Peşinde mutat kalabalık. Herkesten önce doğrulur minderinden, garsonları haşlayan çorbacı. 20 markası vardır sağlama, rahmetlinin öğle namazına kadar. Biraz önce başında dikilen ihtiyara, uzattığına üzülsen de yeridir, son kırıklığı. İşte boş döndü tepsisi, aç karnına ferah naktan taksim geçen Üsküdarlı kemancının. Küllüğün en usta garsonu Mustafa'dır. 1940 yıllarında da orada çalışan Mustafa kahveyi getirdikten sonra ortadan silinir, bir köşede para vermeden kaçacak müşterileri gözler. Daha sonraki yıllarda Mustafa'nın yerini Nimet alacaktır. Nimet İstanbul'un en gırgır garsonlarından biridir. Ustası Ali Bey'in nargile bağırmasını çok iyi kapmıştır. Doldur bir, marpucun ucu gümüş baş, lülesi altın baş, tömbekisi İsfahan işi, isteyen iki kardeş, doldur adam akıllı. Küllükte hemen hemen her yazar, her ozan boy göstermiştir ki Asaf Halet Çelebi en önde göstermiştir. Yahya Kemal'den tutun da İbrahim Alaaddin, Burhan Toprak, Agah Sırrı Levent, Ali Canip, Mesut Cemil, Saadettin Nüshet, Abdülbaki Gölpınarlı, Faruk Nafiz, Halit Fahri, Mehmet Behçet Yazar, Şüküfe Nihal, Orhan Şaik, Halit Fahri, Fazıl Ahmet, Mithat Cemal, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Rıfkı Melül Meriç, Mehmet Kaplan, Kilisli Rıfat, Zahir Güvemli ve Edebiyat Fakültesinin o fiyakalı profesörlerine değin herkes oranın kahvesiyle kahvelenmiştir. İşte Siyamlı Bitişik İkizler de Yusuf Ziya ile Orhan Seyfi Nuh'un gemisine doğru ilerliyor. Hem de Nuh Hazretlerine özgü kurallara uygun bir biçimde el ele tutuşmuş olarak geliyorlar. İşte kahvelerin, toplulukların gülü, sayılı ve duygulu nükte şinaslardan Hamamizade İhsan da ufukta göründü. Ali Nihat Tarlan onun iyice yaklaştığını kezdirdikten sonra o nazlı mı nazlı sesiyle şöyle diyecektir. Seni uzaktan görüp de estirdiğim ferahlık rüzgarıyla ruhunun yelpazelendiğini duymamış bir bildik tanımıyorum. Hamamizade geceleri düşünde bile şiir düşünür. Şiir onun için şebnem yağmış gül goncesi dudağıdır. Hamamizade ev anlamına gelen beyt ile ikilik anlamına gelen beyit sözcüklerinden yararlanarak ozanları şöyle tanımlar. Ozanlar oturdukları beytin yanmasını aldırmaz da yazdıkları beytin yıkılması karşısında yaygarayı basarlar. Nedir Hamamizade'nin şiirleri de sık sık terslikleri uğrar. Böyle bir mutsuzluk Divan-ı İhsan basılırken de başına gelmiştir. Dizgici onun, görünce tahtı Osmani, matemdarı İzmihlal, İstanbul'un semasından geçen zilli hüma ağlar ikiliğindeki İstanbul sözcüğünü İstanbul biçiminde dizmiştir. Ama bunu İstanbul sözcüğünün Hamamizade tarafından yanlış yazıldığını sandığı için yapmıştır. Hamamizade bu olayı saçını başını yolmayı da unutmadan Naci Sadullah'a şöyle anlatır. İşte kaş düzelteyim derken iki gözü birden kör etmek buna derler. İstanbul İstanbul olunca bir çare dize paldır küldür vezinden düşmüş. Küllüğün havasından suyundan memnun kalanlardan biri de Faruk Nafiz'dir. Faruk Nafiz Cumhuriyet'in 10. yıl marşını da burada yazmıştır. Ama o marşın sadece Türküz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi, Türk'e durmak yaraşmaz Türk önde Türk ileri dizeler onundur. Gerisini Behçet Kemal Çağlar'a bırakmıştır. Vehbi Cem Aşkun Faruk Nafiz'in Behçet Kemal'i çok sevdiğini, onun tanınması için Hayat dergisine şiirlerini verdiğini de yazar. Burayı sık sık yoklayanlardan biri de Neyzen Tevfik'tir. Bir Arife günü Cahit Saffet Irgat da ona orada rastlar. Yıllarca sonra da bu anısını şöyle anlatır. Oturttu beni yanına, üst üste çay içtik. Bir değil, 3-5 bardak, bu keser dedi. İçki isteğini keser. Sonra yoksul çocukları toplamaya başladı yanına, çay ikram etti onlara. 1-2 derken çocuklar top top olmuş, birikmişti çevremizde. İki sıra yaptı onlara, okul çocukları gibi. Kimi yalın ayak, kiminin üstü başı yırtık pırtık. Haydi dedi şimdi Mahmut Paşa'ya. Ne olacak? Param var bugün. Bu yetimler de sevinsin. Yarın bayram giydireceğiz bunları. Giydirdi o gün o fukara çocuklarını. Sonra yine meyhaneye. Rakıdan önce bir fincan zeytinyağı. Rakı çabuk çarpmasın diye. Küllüğün renkli kişilerinden biri de Mükrimin Halil'dir. Ama Mükrimin boy diye bir şey kullanmadığı için onun uzaktan görünmesi şöyle dursun, küllüğün önünde bile tanınması söz konusu değildir. Genç bir ozan Mükrimin'in portresini şöyle çizmiştir. Mükrimin Bey ne kadar hoştur o ya lübalin, çizeyim portreni bir salona asmak için. Her gören der ki özenmiş de yaratmış Allah, ne güzel çehre o 41 kere tu maşallah. Mevlevi sikkesi güya soba enbubesi baş, sin 30 haydi yanıldık diyelim 15 yaş, çok kasır ondaki boy pos, budur ancak kusuru, sureti siretine benzemiyor kalbi duru, ne zaman giyse silindir o silindir başına, kâmeti belki uzar tam gelir kız taşına, o ne gözler hani baksan okuyor vel fecri, o yanaklar ise elbette kızartır fecri. Mükrim'in bu alaylı şiire bir karşılık döşenmez. Ama İbnül Emin Mahmud Kemal onun yerine bu genç ozanın ağzının payını verir. Bunu yaparken de genç adamın bir berberin oğlu oluşundan yararlanır. Berberin oğlunu takdim ederim. Eylemiş cehlini ilmiyle tıraş, yazmak isterse eğer şiir-i metin, etmeli kendine sa'yi yoldaş. Mükrim'in gibi boy fıkarası küllük gediklilerinden biri de Reşat Nuri'dir. Bir deri bir kemik denilecek kadar sıska mı sıska, güreşe çıksa 56 kiloda güreşir. Dudaklarının arasında hep son nefesine değinen içilen bir sigara. Ama dikkat edin, onu Halit Carım gibi Reşat Nuri Darago ile karıştırmayın. Hoş Darago bu gibi yerlerde pek görünmez ama Halit Carım onları yine de birbirine karıştırmıştır. Carım La Pensée Turque adındaki Fransızca bir gazete çıkaracaktır. Yazıları Türkçeden Fransızcaya çevirecek, her iki dili de bilen birine gerek duyar. Biri Reşat Nuri Darago'yu salık verir. Bu işi ondan iyi yapacak yoktur. Mektup yazılır. İki gün sonra Reşat Nuri çıka gelir ve hemen de işe başlar. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, sonunda gazetede çalışanın Darago değil Güntekin olduğu anlaşılır. Ama Halit Carım Güntekin'in işinden o kadar memnun kalmıştır ki bu mutlu yanlışlığa şükretmekten başka bir şey yapmaz. Küllüğü dolduran yazarlar birbirlerine takılmak için hiçbir fırsatı yitirmezler. Edebiyat ve söz oyunları, taşlamalar, yakıştırmalar gırladır. Bir gün Hüsnü Yaman bir süredir kahveye gelmeyen Agah Sırrı ile karşılaşınca sırrına agah olamıyoruz der. Agah Sırrı şipşak aruzun mef'ülü mef'ailü mef'ailün fa vezneni işletir. Olsun mu benim sırrıma kimse agah? Hamamizade verilen karşılığı duymuştur. Onlara doğru dener ve iki elini yana açarak la havle ve la kuvvete illa billah. Hamamizade'nin iki arkadaşının konuşmasına doğradığı maydanozun güzelliği bu sözü insanların öfkelerini yatıştırmak için kullanmalarındadır. Daha sonraki günlerde bu dize kendine okunduğu vakit Yahya Kemal de ona karşı çıkar. Ama o dizenin tümeni değil kimse sözcüğündeki S hecesinin çekilerek okunmasını yadırgamıştır. Bunun için de dizeyi şu biçime sokar. Olsun mu benim sırrıma bir fert agah? Ne ki bununla Yahya Kemal'in neyi kurtarmış olduğu da hiç mi hiç anlaşılmaz. Külliye Ahmet Kutsi Tecer, Suat Kemal Yetkin, Lütfi Ay, Sadri Ertem, Sabahattin Eyüboğlu gibi yazı İstanbul'da geçirenler de uğramadan edemezler. Dipnot, Eyüboğlu ile Yetkin daha önceki yıllarda İstanbul'da yaşarken de buraya gelirler. 1940 yılından sonra Nurullah Ataş da bunların arasına karışır. Oysa o yıla kadar Ataş buranın belli başlı tiryakilerindendir. Ne var o daha çok genç yazarların masalarına yanaşmak ister. 1939'da yeğlediği masada Yücel Dergisi yazıcılarının masasıdır. Cavit Yamaç Ses Dergisi'nin 4. sayısında yazdığı bir yazıda Ataç'ın Yücelcilere Orhan Veli'yi öve öve bitiremediğini belirtir. Cavit Yamaç'a göre küllük felsefesinin başlıca ilkesi şudur. Kaç masa o kadar alem. Bunun içinde bir başka masada Siyamlı Bitişik ikizler şöyle bir konuşmayı sürdürürler. Nurullah Ataç eleştiriyi Burhan Cahit gibi yapıyor. Burhan Cahit eleştirmen değil ki. Sanki Ataç eleştirmen mi? Onun için birbirlerine benzerler ya. Ama aralarında küçük bir ayrım var. Burhan Cahit eleştirmen değildir, eleştiri yapmaz. Ataç da eleştirmen değildir ama eleştiri yapar. Masalardan birinde de Necip Fazıl vardır. Kaldırımlar uzanı bir berber makası gibi bıyıklarını açıp kapar ve burnunu sinirlerinin ipiyle bir kukla gibi, benzetmeler Cavit Yamaç'ındır, oynattıktan sonra bu mu, bu mu şiir, gel şiiri bende gör. Ne var 1940 yılında küllüğün havası oldukça değişir. Burayı bu kez genç kuşak adıyla anılan irili ufaklı, eskici yenici yazarlar doldurmaya başlar. Abidin Dino, Nail ve Fikret Adil, Rıfat Ilgaz, Niyazi Akıncıoğlu, Hüsamettin Bozok, Sabahattin Kudret, Asaf Halet Çelebi, Celal Sılay, Supi Taşan, Arif Dino, Cavit Yamaç, İhsan Altay, Samim Kocagöz, Suat Derviş, Hasan İzzettin Dinamo, Ömer Faruk Toprak, Lütfü Erişçi, Arif Kaptan ve Motosikleti, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Suavi Koçer az ya da çok görünürler orada. Başı çeken ise Abidin Dino'dur. Genç kuşak ozanlarınca yazıldıktan kelli, Abidin Dino'ya göre kötü şiir yoktur. Şiirlerin topu da güzel, harika ve fevkaladedir. Hele V ile değil de F ile söylenen fevkalade sözcü Dino'nun bir özelliğidir. Dino onu günde 10-15 kez kullanmadan rahat edemez. Supi Taşkan da fevkalade sözcüğünü ağzından düşürmez. Ama o bunu Salt Abidin Dino'ya benzemek için yapar. Dino burnunun üstüne oturtulmuş siyili, çakmak çakmak gözleriyle genç kuşağın en zeki yazarıdır. Saçları 30 yıl öncesinden hippilerin meydana çıkışını haber verir. Dergilerin çıkmasına o ön ayak olur. Dergileri o soluklandırır. Dergilerdeki tartışmaları o pompalar. 1940 yılında Küllük adında bir dergi de çıkarmıştır. Gerçi derginin giderlerine Alaaddin Hakküder yüklenecektir. Ama söz Dino'dadır. Belki biraz da yanından hiç ayırmadığı Güzin Dino'da. Küllük dergisi genç kuşağın ne yapmak istediğini okurlara hafifçe çıtlatmış olmakla edebiyat tarihimizde köşe başlarından birini tutar. Okurlar Küllük'ün sadece bir kahve adı olmadığını, onun bir yön sayılması gerektiğini bu dergiyle öğrenmişlerdir. Okurların dergiden öğrendikleri bir şey daha vardır. O da bugünün ozanlarının halkla ilişki kurma gizemini bir kahvenin tavanında bulacağıdır. Ama bu kahve emeklilerin bedava gazete okumak üzere pinekledikleri, uyuz öğrencilerin de derslerini 66'ya bağladıkları o bobstil üreticisi yerlerden değildir. Genç kuşak yazarları Fikret Adil, Suat Derviş, Arif Dino gibi karta kaçmışları değil de körpeleri, Ataç'ın çevresinde kümelenmeye de çokça önem verir. Sabahattin Kudret, Dinamo ise başı çeker. Bir gün Ataç Sabahattin ile Dinamo'yu oradan alır, kendi kitaplarından birini aramak üzere, Ataç o sıralar Büyükada'da oturur ama kitaplarının bir bölüğü kız kardeşinin evinde durur, Aksaray'da oturan kız kardeşinin evine götürür. Ataç orada Küllük'ten kaldırdığı iki ozana o gün İstanbul'u bırakıp Ankara'ya yerleşeceğini duyurur. Dinamo, ne yapıyorsunuz üstad? Ankara hiç de size göre bir yer değil. Belki orada bol para da bulabilir, milletvekili de olabilirsiniz ama orası İstanbul'a benzemez. Ataç kararını çoktan vermiştir. Yok canım, milletvekilliği onların olsun. İstanbul'da kalırsam Salt Fransızca öğretmenliğinde kocayıp gideceğim. Orada dil üzerine iyi örgütlenmiş çalışmalar var. Oraya göç edişim geçici bir heves değil, gelecek sorunu, ekmek sorunu. Bütün bu güzellikleri arkamda bırakarak giderken elbet üzüleceğim. Burada Dinamo, Ataç'a Ankara'ya giderse kendisine mektup yazmayacağını söylemiş olmalı ki, Ataç sözlerini şöyle bitirir. Sen de siyasadan biraz uzak durur, güzel şiirler yazmayı sürdürürsen, yine dergilerde şiirlerini mektuplarınmış gibi okur avudurum. Ben ozanlarımdan kolay kolay kopamam. Kendim yapamadığım şeyi onların dizelerinde yaratılmış gördükçe her zaman mutluluk duyarım. 1940 yılında Küllük'e gelenler arasında Sait Faik, Oktay Akbal, o da Kuluçka'dan yeni yeni çıkmaktadır, Orhon Murat Arıburnu ve Sabahattin Ali de vardır. En çok gelen de Sabahattin Ali'dir. Onun o yıl İçimizdeki Şeytan adlı romanı da yayınlanacaktır. Arıburnu'nun Küllük'e gelişi ise bütün dikkatleri üzerine çeker. Arıburnu bir at üstünde dört nala uçuyormuşçasına her masaya rüzgarından bir parça dağıttıktan sonra masalardan birine konar. Akbal onu orada ilk gördüğü gün titremiş ve şöyle demiştir. Hah işte kendine güvenen bir ozan. Küllük'e Bedri Rahmi ile Celal Sılay asker giysileriyle gelirler. Çünkü ikisi de askerliklerini yapıyordur. Celal Sılay'ın birliği Beykoz'un gerilerinde bir yerdedir. Ama Celal her cumartesi dağ demez, bayır demez, Beykoz'dan kalkıp Beyazıt'a atılır. 1942 yılında Orhan Veli de Küllük'te yedek subay giysisiyle görünmüştür. O da askerliğini yapmaktadır. Ama Orhan'ın daha önceleri de gelmişliği vardır. Böylesi günlerden birinde Hasan Tanrıkut ondan İnsan Dergisi'ne verilmek üzere bir şiir ister. Orhan Veli, veririm ama derginin ilk şiiri olacak, üstelik de büyük mü büyük puntolarla dizilecek. Orhan Veli bu inceliği Küllük dergisine de göstermiştir. Tahattür şiiri küllüğün ilk ve son sayısında âlâ-i vâlâ ile basılmıştır. Bundan yüreklenen Orhan Veli artık hep bu tutum içindedir. Çünkü o bilir ki okurlar bu gibi şeylere pek önem verirler. Hasan Tanrıkut o vakitler Hilmi Ziya'nın gözde öğrencisi olduğu için İnsan dergisini çıkaran öğretmenini kandıracağı düşüncesindedir. Orhan'dan söz şiirini duraksamadan alır. Sonuçta hem Orhan Veli'nin hem de Tanrıkut'un istediği biçimde gerçekleşir. İnsanın Mayıs 1941 sayısında şiir 12 punto ile yayınlanır. 1940 yıllarında küllükte Yahya Kemal daha sık kahvelenir. O da Ataç gibi genç yazarlara borda etmek ister. Ama onunkisi kendini gençlere büyük ozan diye belletmek içindir. Kimi zaman bu girişimde başarı da sağlar. Dinamo ile yağlı ballı oluşu da bu düşüncelerin bir ürünüdür. Hani Dinamo da onun şiirlerini sevmiyor değildir. Dinamo bu yakınlıktan yararlanarak bir gün Yahya Kemal'e daha adı konmamış olan Küllük dergisi için bir ad rica eder. Kendisini buna iteleyen derginin 24 saat açık bankası Alaaddin Hakgüder'dir. Yahya Kemal de bu başvurudan hoşlanmış mı hoşlanmıştır. Kafasının içindeki bütün düş salkımlarını sıkar, sonunda Dinamo'ya bir dergi adı yumurtlar. Kayık. Dinamo'yu bu ad pek açmaz. Küllük çevresine kümelenen Abidin Dino, Said Faik, Zahir Güvemli, Sabahattin Kudret, Arif Dino'yu ise hiç açmaz. Sonunda küllüğe adını veren yine Dinamo olur. Dinamo'nun bu kahveyle ilgili anılarından bir gün orada Nurullah Ataş dahi mi değil mi tartışması yapıldığı öğrenilebilir. Tartışma Yeni İnsanlık dergisinin ikinci sayısında 1940 Mart'ında yayınlanan Nurullah Ataş hakkında adlı yazıdan çıkmıştır. Dinamo anılarında bu yazıyı Hasan Tanrıkut'la birlikte yazdığını söylerse de bizim bildiğimiz kadarıyla dergideki yazının altında Doğan Ruşenay imzası vardır. Ama bu Doğan Ruşenay da Hasan Tanrıkut'tan başkası değildir. Ne diyelim, belki Dinamo'nun da kimi yardımları olmuştur. Ama Hasan Tanrıkut yardım olmadan da o pek süzme sözleri ard arda sıralayabilecek güçtedir. Ciltleri olmamakla beraber yalnız bir sütunluk gazete yazılarıyla Türk edebiyatına yepyeni bir veçhe vermeye muvaffak olduğu, bize şairi öğrettiği, çirkine güzel demekten bizi kurtardığı ve nihayet kendi neslinden ve hatta hala bugünden ileride bulunduğu içindir ki biz Nurullah Ataç'ın dehasına iman ediyoruz. Küllükte tartışmayı genç kuşağın en aklı başında yazarlarından biri olan tarihçi Lütfü Erişçi başlatmıştır. Bunu yapmak için de iki elini şaşkınlığı anlatacak biçimde el ayaları karşısındakilere dönük olarak gözlerinin hizasına kaldırır. Başını omuzlarının içine çeker ve gözlerini büzdükten sonra ''Nurullah Ataş dahidir'' der. Sonra biraz bekler ve sözlerini şöyle bütünler. ''Ben söylemiyorum, Yeni insanlıkta Doğan Ruşenay söylüyor.'' Bu küçücük cümle orada bulunan Abidin Dino, Said Faik, Supi Taşan ve Arif Dino'nun Şeyhi-i Cedid takma adıyla Ataç'ı yermiş olan Zahir Güvemli de elbet bunların arasındadır. Ataç'a verip veriştirmesine yeter de artar bile. Dinamo ilkin tartışmaya karışmamayı düşünür. Ama bakar ki Ataç'a çok haksız saldırılar yapılmaktadır. O da şunları söylemek gereğini duyar. Hepimiz biliyoruz ki şu sırada bütün Türk edebiyatı tutucuların diktatörlüğü altında bulunuyor. Nurullah Ataç bile yılgın ama o 1930'dan bu yana 10 yıl sanatta tutuculuğa, pestten keraniliğe karşı çıktı, dahası dövüştü. İlerici sanatı Nazım Hikmet'le daha başka sanatçıların kişiliğinde yüreklilikle savundu. O yeniye tebelleş olanların can düşmanı bir düşünce adamı, bir edebiyat, Türk toplumu koruyucusu, savunucusudur. Ben onun bir deha çekirdeği taşıdığına inanıyorum. Said Ataç'ın deha tahtından indirilip deha çekirdeği iskemlesine oturtulmasına da katlanamaz. Dinamo, sen ona dahi değil de dehası var diyorsan buna bir diyeceğim yok. Bu onun dahi olmadığı ama dahi olabilecek bir takım nitelikler taşıdığı anlamına gelir. Dinamo'nun Said'e söyleyecek sözü kalmamıştır. Ama oradakilerden biri Said'e fiti verir. Senin öykülerin için övgü döşenseydi sen de onun dehasına inanırdın. Said'in kafası iyice bozulmuştur. Benim güçlü bir öykücü olduğum Nurullah Ataç'ın demesine kaldıysa etmişim ben böyle öykücülüğün içine. Küllük denilen Nuh'un gemisi Ses dergisi çıktığı sıralarda da Abidin Dino, Nail ve o ilk 1929'da görünmüştür küllükte. Fikret Adil ve Hasaf Halet Çelebi'nin birçok konuşmalarına da sahne olmuştur. Ama biz Ses Dergisi'nden Nisi Uaz Pastanesi'ni anlatırken açacağız.